Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam Televizyonumuzun pek kıymetli izleyicileri, yeni bir iftar sevinci programında karşınızdayız. Bugün çok özel bir misafirimiz var. Hepinizin yakından tanıdığı Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş sefa bulduk Süleyman Bey.
Hocam sizleri özlemiştik. Sizi görmek çok güzel. Hele böyle mübarek bir ay içinde.
Allah razı olsun.
Hocam sizin böyle ümmetle alakalı derdinizin çok olduğunu bildiğim için bugün şu konuyu işlemek istedim. Ramazan ayının hocam fert, toplum ve ümmet açısından önemi ve kazanımlarımız ne olmalı hocam bu ay bittiğinde?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Öncelikle hem sizlere hem bizleri dinleyen, izleyen bütün kardeşlerimize sevgilerimizi, muhabbetlerimizi, selamlarımızı ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.
Allah razı olsun.
Ramazan-ı Şerif'in hasreten hem bütün insanlık ailesi hem İslam ümmeti için ne girdiğimiz bu zor süreçlerden kurtuluşa vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Süleyman Bey izin verirseniz Sezai Bey'in, diriliş şairimiz Sezai Bey'in bir sözüyle giriş yapmak istiyorum sorunuza cevaben. Diyor ki, eğer ölüme doğru koştuğu halde İslam ümmeti tam ölmüyorsa, bu her sene gelip gelip bizi dirilten Ramazanlara borçluyuz diyor. Gerçekten Ramazan-ı Şerif her sene bizi diriltmeye gelir. Hem bireyi inşa eder, insanın ruhunu arındırır, bir teskiye boyutu vardır. Hem bireyle toplum arasındaki bütün ilişkileri yeniden tanzim eder. Hem de ümmeti yeniden inşa eder. Birey açısından insanoğlu beşerden insanlığa yükselir. Oruç ve Ramazan mektebi sayesinde. Malumunuz insanoğlunun bir beşer boyutu vardır, bir Adem boyutu vardır, bir de insan boyutu vardır. Beşer boyutu sadece maddi veçesidir, bedendir, cesettir, ettir, kemiktir, sudur, topraktır, çamurdur. İlahi nefka ile Adem olur beşer. Fakat ilahi emaneti üstlendiği zaman da insan olur. O emaneti yerine getirdiği zaman hele hele oruç ve Ramazan ibadetiyle birlikte ruh yücelir, beden küçülür. Ruh senin alanına gireceğim.
Estağfurullah
Arzuların esiri olmuş beden ruhun hapishanesidir. Oruç ruhu bu hapishaneden özgürlüğe kavuşturan büyük bir ibadettir. Bütün ibadetlerimiz böyledir. Ama hasreten 30 günlük oruç ve Ramazan dediğimiz mektep ruhu arzuların peşine düşmüş, hazza teslim olmuş, beden hapishanesinden kurtararak özgürlüğüne kavuşturur. Öbür taraftan bireyle toplum arasında ilişkiler kurar. Arya İzzetbegoviç merhum, İslam'ın bütün ibadetlerini zıt kutupları bir araya getiren, zıt kutupları birleştiren bir tevhidi anlayışı inşa eden birer eylem olarak tarif eder. Onun meşhur bir sözü vardır. Oruç öyle bir ibadettir ki, çiftçinin kulübesiyle kralın sarayını eşitler. Çiftçinin kulübesiyle orada da açlık var, sarayda da açlık var. Orada da iftar var, sarayda da iftar var. Orada da sahur var, orada da sahur var. Dolayısıyla çiftçinin küçük bir kulübesiyle kralların saraylarını eşitleyen bir ibadet. Yerle göğü birleştiren bir ibadet. Dünya ile ahireti birleştiren bir ibadet. Ruhla bedeni birleştiren bir ibadet. Ve tabii ki sorunuzda ifade ettiğiniz bireyle toplumu birleştiren bir ibadet. Zenginle fakiri buluşturan, birleştiren, zenginle fakiri aynı duygular içerisinde, aynı şuur içerisinde, aynı açlık duygusunda, aynı susuzluk duygusunda, aynı duada birleştiren bir ibadet. Toplumla ümmete gelince toplumla ümmet arasında fark vardır. Aslında her topluluğa ümmet denmez. Eğer bir bireyler topluluğu, bir menfaat karşılıklı ilişkiler, kurallar çerçevesinde bir araya gelmişlerse onlara toplum denir. Ama eğer değerler etrafında bir araya gelmişlerse onlara ümmet denir. Kalpleri arasında merhamet kurulmuşsa, eğer muhabbet oluşmuşsa, eğer aynı inanca iman eden, aynı ibadetlerde, aynı secdelerde buluşan bir toplum ise, aynı ahlaki değerlerde buluşmuş ise o da ümmettir. Bu açıdan baktığımızda hakikaten Ramazan her yıl Rabbimizin bize gönderdiği bir hikmet okuludur, bir merhamet eğitimidir ve bir nefis terbiyesidir. Tersinden alacak olursak nefis terbiyesi bireysel boyutunu oluşturur. Efendim hikmet okulu işin hem akıl hem kalp boyutunu oluşturur. Kalpler ve akıllar arasında bir ortak şuur ve bilinç inşa eder. Merhamet eğitimidir. Bizi aynı zamanda bir ümmet olarak, bir ümmet olmamızı bize hissettirir, yaşatır. Ve bu mektebin muhteşem bir programı var malumunuz. Programının bütün yani müfredatı önümüze koyduğumuzda, efendim, imsaktan iftara her gün 24 saat, 30 gün, 1 ay İslam ümmeti bir eğitimden geçer. Bütün eksiklerini keşfeder. Efendim, hilalin doğuşuyla birlikte hilal büyüdükçe müminin ruhu da kalbi de büyür. Daha sonra küçüldükçe müminin nefsi küçülür. Beden dediğimiz cesedin hakimiyeti, bedenin hakimiyeti azalır ve ruh gerçek özgürlüğüne kavuşur. Müfredata bakıyoruz. Efendim, imsak var. İmsakın kendisi başlı başına bir ibadet. Sahur, efendim, tasahharu fe inne fis sahuri bereke. Bereket vardır orada buyuruyor. Muhteşem bir şey. Arkasından sabah namazı var, mukabele var, Kur'an var. Ramazan mektebini mektep kılan muhteşem Kur'an tilaveti var. Oruç var, efendim, iftar var, teravih var, sadaka-i fıtır var, zekat var. Bütün gecelerin imamı, Kur'an'ı kalbinde taşıyan gece, Kadir gecesi var. Efendim, cömertlik var. Allah Resulü esen rüzgarlar gibi cömert olurdu Ramazan-ı Şerif'te. Dolayısıyla mümin de Ramazan'da rüzgar gibi cömert olur. Ve sonunda bayram var. Hem de fıtratın bayramı var. Böyle muhteşem bir mektep. Ve bu mektep bizi bireysel olarak gerçek özgürlüğümüze kavuşturuyor. Toplumsal olarak da bizi ümmete dönüştürerek gidiyor. Her ne kadar bayramdan hemen sonra biz çok hızlı bir şekilde bu ruhtan uzaklaşıyorsak da hamdolsun ki 11 ay sonra bile olsa her sene tekrar geliyor, tekrar bize hayat veriyor, tekrar bize Kur'an'ımızı yeniden getiriyor, tekrar bize ruhumuzu diriltmeye geliyor. Ve bu şekilde kıyamet sabahına kadar devam edecek inşallah. Ve eğer ümmetin bir dirilişi olacaksa, diyor Sezai Bey o sözünde, eğer ümmetin bir dirilişi olacaksa o yine bir Ramazan'da olacaktır. İnşallah o diriliş bu Ramazan'da olur.
Hocam çok güzel cevap verdiniz. Allah razı olsun. Bana da hocam bu Sezai Karakoç'un sözleri İmam Rabbani'nin bir sözünü hatırlattı. Mektubatında buyuruyor ki, Ramazan ayı azim bir aydır. Bu ayı dolu dolu geçiren, hakkını veren bütün senesini inşa etmiş olur. Bu evet. Ayı avara geçiren, kıymetini bilemeyen, işte dediğiniz gibi imsaktan, oruçtan, zekattan, Kur'an'dan biraz eksilten ise bütün senesini avara geçirir. hayrını göremez diyor hocam. Sanki bu sözü de birbirini tamamlıyor gibi.
Evet, evet, çok doğru. Yani hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok beddua eden birisi değildir. Ama beddua kelimelerini kullandığı nadir yerlerden bir tanesi, Ramazan gelir de onu arıtmaya gelir, arındırmaya gelir de o da arınmaya direnirse ve Ramazan'ı hiç gelmemiş gibi hareket edip bitirirse ona yazıklar olsun diye başlayan malumunuz, hatta رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ, şu şol adamın burnu yerde sürünsün dediği, işte malumunuz birisi anne baba ile ilgili, birisi de Ramazan'la ilgilidir. Ramazan'da arınmaya direnen insan peygamber bedduasına mazhar olur.
Allah korusun hocam.
Allah korusun. Ramazan kelimesinin etimolojisi üzerinden gittiğimizde varlık aleminde bizi iki şeye götürür. Birisi çok hikmetli bir şeydir hakikaten. Çünkü el esma tenzilu mine sema. Değil mi? İsimler,
evet hocam.
İsimler gökten inmedir yani. Ramazan da gökten inmiş bir isimdir. Eğer etimolojisi üzerinden gidersek bizi iki varlığa götürür. Biri ateş, kavurucu ateş, biri yağmur. Ramat kökünden gelirse bizi kavurucu ateşe götürür. Buradan hareket edersek öyleyse Ramazan'ın gayesi ve amacı bizi pişirmek. Hamdım piştim.
Ya yandım.
Ham olan müminleri pişirmek ve bu arada pişirirken de yaptığı bütün kötülükleri, hataları kül haline getirip yok etmek. Birincisi bu. Eğer ramda kökünden gidecek olursak o takdirde yağmur, sonbahar yağmuruna götürüyor bizi. Ramazan bu açıdan baktığımızda da sonbahar yağmuru nasıl yeryüzünün bütün tozunu, toprağını, külünü alıp götürüyorsa aynı zamanda gelir müminin bütün tozunu, toprağını alır, kalbini cilalar, ruhunu arındırır, temizler. Şimdi hem Ramazan mektebinde pişmeye, hem Ramazan mektebinde arınmaya direnen bir mümin, tekrar ediyorum, peygamber bedduasına mazhar olur. Cenab-ı Hak hiçbir mümin kardeşimize böyle bir musibet nasip etmesin. Bu bütün koronalardan daha büyük bir musibet.
Hocam korona demişken birazcık tabii korona dönemlerinde eve kapandık. Hocam bu bence Ramazan'da eve kapanmak da itikaf tarafı var sanki. Eğer kıymetini bilirsek çok güzel Kur'an okumak, efendim tefsir okumak mümkün olur. Ne dersin hocam bu konuda?
İki Ramazan'dır hakikaten mahzunuz.
Ya.
Mahzunuz, mahrumuz, mahsuruz. Fakat Ramazan'la biz hüznümüzü sevince dönüştürebiliriz. Eğer Ramazan'ı iyi değerlendirirsek mahrumiyetimizi rahmete dönüştürebiliriz. Eğer Ramazan'ı iyi değerlendirirsek muhasaramızı muhasebeye dönüştürebiliriz. Ve en büyük karantina bizim bedenlerimizi eve hapsetmemiz değildir. En kötü karantina kalplerin üzerindeki karantinadır. Ruhların üzerindeki karantinadır. Eninde sonunda evlerimizdeki karantinalarımız bitecek ve biz inşallah dışarıya çıkacağız.
İnşallah.
Fakat ruhların üzerindeki karantina insanın bütün ebedi hayatını yok eder. Kalplerin üzerindeki karantinalar bizi yeryüzünde bütün iyiliklerden mahrum kıldığı gibi ahirette de cennetten eder. Onun için eğer biz وَاَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَ, Cenab-ı Hakk'ın evlerinizi kıblegah edininiz, evlerinizi mabede dönüştürünüz emrini yerine getirerek biz evlerimizde ailelerimizle, çocuklarımızla, eşlerimizle Ramazan-ı Şerif'i çok iyi idrak edersek, kalplerimiz ve ruhlarımız üzerindeki bütün karantinaları ortadan kaldırmaya bir vesile haline getirebiliriz diye düşünüyorum. Hatta Süleyman Bey, bu korona çıktığı zaman ben şöyle düşündüm. Hani ayette لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ var ya, yani Bazı musibetler Allah verir ve umulur ki insanlar hemen tazarru ile Mevla'ya yönelirler. Ben şöyle umut etmiştim. Dünyada büyük bir değişim geliyor. Kalpler yumuşacak, yumuşayacak. Ümmet yoluna girecek. İnsanlık zulümden en azından biraz kaçacak. Ve falan diye bekledim ama maalesef hala umduğumu bulamadım. İnşallah bu Ramazan hiç olmazsa, bu Ramazan eğer İslam ümmeti tarafından çok iyi idrak edilirse, umudum o ki Allah bütün insanlığa bunu kefaret olarak, yani bütün müminlerin duasıyla Cenab-ı Hak bizi bu musibetten kurtaracak. Ama bunun için işte biraz yönelmemiz lazım. Yani Rabbe yönelmemiz lazım. Öyle dua edelim inşallah.
Evet hocam, tazarru için bir fırsat olsun inşallah. Yoksa hocam tazarru edemezsek yani bu Ramazan fırsatını da hakikaten kaçırmış olacağız. Şimdi hocam bu edindiğimiz Ramazan'daki edinimleri, işte seher disiplini kazandık, gece namazı disiplini kazandık, Kur'an okumaya alıştık. Ramazan dışında hocam nasıl devam ettireceğiz? Yani günlük bir program mı yapalım, nasıl yapalım?
Şimdi tabii Süleyman Bey, bütün ibadetlerde olduğu gibi Ramazan'da Ramazan'ı ve oruç ibadetini ve Ramazan'daki bütün ibadetlerimizin önünde iki büyük tehlike vardır. Bu tehlikelerden birincisi, ibadetlerin rutinleşmesi, sıradanlaşması, şekil şartlarına indirgenmesi, ruhunu kaybetmesidir. İbadetler, bizim sıradanlaşmış davranışlarımızı ortadan kaldırmak, rutinimizi bitirmek ve için var aynı zamanda. Ama biz onları sıradanlaştırırsak, ibadeti adete dönüştürür, ruhsuz bir şekilde dönüştürürsek bize hayat vermez. O takdirde Ramazan'dan sonra da bizim onları devam ettirmemiz mümkün olmaz. Birinci tehlike bu. İbadetlerin önündeki birinci büyük tehlike. İkinci büyük tehlike ise sanki Ramazan'ı, ifadeyi kullanmakta tereddüt ediyorum, böyle günah çıkaran bir mevsim olarak görmek. Yani hani Hristiyanlıkta var ya işte gidiyorsun evet falan. Günah çıkaran bir mevsim gibi görmek. Evet, Ramazan af ve mağfiret ayıdır, onu kabul ediyoruz tabii ki. Ama ben 11 ay kötülük işleyeyim, Ramazan'da da bol bol ibadet edeyim, affettireyim, sonra tekrar çok affedersiniz kaldığım yerden her türlü herzeye devam edeyim gibi bir düşünce bu ibadetin önündeki en büyük tehlikelerden bir tanesidir. Onun için özellikle bu arınmış hali sürekli kılmak, sürekli hale getirmek. Onun için hemen akabinde Şevval orucu var. Ondan sonra zaten günde 5 vakit namaz var, cuma var, haftada gece namazı devam eder. Dolayısıyla biz müminler topluluğu olarak eğer Ramazan 11 ayın örneğidir. Yani belki hepsini değil, her gün oruç tutarak değil, hiç olmazsa pazartesi, perşembe oruçlarına devam edebilsek, Ramazan'ın bu ruhunu hayatımıza yansıtabilsek elbette ondan sonra hayat güzelleşecektir. Ben hakikaten Ramazan'da hayat çok güzel, çok güzel. Ondan sonra bütün hayat güzelleşecektir yani. Onun için ben kardeşlerimizden, izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden istirhamım. Bilhassa Ramazan biteceği zaman 11 ayın programını yapsınlar. 11 ayın programını yaparken de hiç olmazsa Ramazan'daki programın 3'te 1'ini, hadi 10'da 1'ini sürekli hale getirirlerse Allah Resulü'nün ifadesiyle en hayırlı ibadet devamlı olandır buyuruyor. O devamlılık bizi çok daha güzel bir hayata taşıyacaktır.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Kısa bir araya girelim şimdi kıymetli hocam. İkinci
ben de
bölümde
teşekkür
inşallah
ediyorum. Tamam inşallah.
Sorularımız var, devam edecek. Muhterem dinleyicilerimiz, eyvallah, kıymetli izleyicilerimiz, iftar sevinci bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam Televizyonumuzun pek kıymetli izleyicileri, Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamızla İftar Sevinci programına devam ediyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş sefam.
Nur verdiniz, ışık getirdiniz hocam programa. Şimdi hocam tabii Ramazan çok güzel şeyler konuştuk. Yani sahurdan, Kur'an'dan, infaktan, zekattan. Bir de hocam Ramazan'da bir ahlaki değişim süreci yaşamamız gerekiyor. Yani sadece ibadet yoğunluklu bir ay değil, aynı zamanda gıybetten, dedikodudan, efendim başkalarının kalbini kırmaktan uzak durduğumuz bir ay ve bunu bütün sene dediğiniz gibi 11'e taşımamız da gerekiyor hocam. Hocam siz bu konuda çok güzel şeyler söylüyorsunuz, yani ahlaki değişimi çok önemsiyorsunuz. Ne dersiniz hocam?
Estağfurullah efendim, çok teşekkür ediyorum. Birinci bölümde de ifade ettiğim ibadetleri bekleyen tehlikelerden bir tanesi de ibadeti ahlaktan ayrı düşünmektir. Ahlakı gaye olmaktan çıkarıp bizatihi ibadetlerin ibadeti mersumiyi kastediyorum. Yani biliyorsunuz bir hayatın genelini ibadet kabul eden bir ubudiyet anlayışımız var. Bir ona ibadeti gayri mersume diyoruz. Bir de ibadeti mersume var. Namaz, oruç, hac, umre gibi ibadetlerde ibadeti mersume diyoruz. Fakat bu ibadeti mersumenin varoluş sebebi bizi ahlaka götürmesidir. Nitekim orucu farz kılan ayet-i kerime gaye olarak gayesini bildirerek bitirir. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَتَّقُونَ yani siz takvaya eresiniz diye. Gerçi tettekun ifadesini müfessirler iki ayrı köke irca ederler. Birisi takvaya, birisi de ittikaya. Yani her türlü kötülükten korunasınız diye. Namazın farziyeti اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Benim sık sık tekrarladığım bir söz var. Bu söz faslı bir alime aittir. الْاَخْلَاقُ عَقْلُ الْاَحْكَامِ El-ahlâku aklul ahkam. Ahlak, ahkamın aklıdır. Yani gayesidir. Süleyman Bey, Cenab-ı Hakk'ın en önemli esmasından birisi el-hakîm'dir. El-hakîm, Cenab-ı Hakk'ın hem yaratışında hem de emirlerinde hikmet sahibi olmasıdır. Varlıkta ve dinde hikmetsiz hiçbir şey yoktur. Varlıkta ve dinde abes yoktur. مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَ Biz sizi abes olsun diye yaratmadık. مَا خَلَقْنَا لَاعِب۪ينَ Oyun olsun diye yaratmadık. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِيلًا Hiçbir şey batıl yere yaratılmamıştır. Her şeyin bir hikmeti vardır. Ve abes Kur'an-ı Kerim'de üç kelimeyle ifade edilir. لَهُ لَهُ سَهُ Anlamsız, faydasız, gayesiz. Biz sadece bedenimizi eziyet etmek için oruç tutmuyoruz. Bir gaye var. Ve o gayeyi Yüce Rabbimiz bize Kur'an'ında belirtmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde yani oruçla ilgili hadisler müstakil bir cildi oluşturacak kadar fazladır. Bu hadislere baktığımız zaman üçte biri bu işin hikmetiyle ilgili. Hikmet bizi nereye götürüyor? Hikmet bizi ahlaka götürüyor. Hikmet bizi erdeme götürüyor, fazilete götürüyor, merhamete götürüyor. Şimdi hadislere baktığımızda süremiz az olduğu için yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin oruç ve ahlakla ilgili Ramazan ve ahlak arasındaki ilişkiye dair hadisleri topladığımızda birkaç ders yapmak lazım. Ama enteresandır. İmam Gazali'nin bir tasnifi var ki, bu tasnif, bizim halkımız da bunu camilerden çok duymuştur. Bu tasnif adeta bütün bu hadislerin özetidir. Gazali'nin oruç tasnifi, toplumları avam ve havas diye ayıran tasnifi tersine çevirir. Malumunuzdur, işte avamın orucu, havasın orucu, bir de havasul havas orucu. Avamın orucu, orucun ahlaki gayelerini ihmal eden oruçtur. Orucu sadece açlık, susuzluk ve şehvetten uzak durmak olarak tarif eder. İlmihal'deki tarifimizdir. Hadi, İlmihal'deki tarifimizdir. Prospektüstür yani. Allah Resulü bu oruçla ilgili neler söylemiş? Demiş ki, Yani men lem yeda' kavle zur. Yani yalan sözden vazgeçemeyen, gıybetten, dedikodudan vazgeçemeyen insan için Allah'ın onun açlık ve susuzluğuna ihtiyacı yok. Sadece açlık ve susuzluk olarak tarif ederseniz bu avamın orucu, avamın orucu dediğim şey ahlaki gayeden uzaklaşmış, sadece şekil şartlarını yerine getiren bir ibadettir. Havasın orucu, havasın orucu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakla ibadeti birleştiren bütün hadislerini tarif eder. Diline oruç tutturacaksın, gözüne oruç tutturacaksın, kulağına tutturacaksın, kalbine tutturacaksın, aklına tutturacaksın, eline tutturacaksın, ayağına tutturacaksın. Bu başı başına bir kitaptır. İslam'ın bütün hasletlerini siz burada ifade edebilirsiniz yani. Üzülerek belirteyim. Yani mesela Müslümanlar şeyi çok tartışıyorlar yani. İşte şu sıra en çok tartışılan ne? Maşallah Türkiye'de 20 tane Din İşleri Yüksek Kurulu ortaya çıkmış. Her biri şeyi tartışıyor. Korona aşısı orucu bozar mı bozmaz mı? Buna yoğunlaşırken asıl o büyük gayeyi kaybediyoruz. Onun için ona da havasın orucu diyor. Yani ahlakla orucu birleştirmiş. Yalandan, dedikodudan, gıybetten, kötüye bakmaktan, kötüyü işitmekten, efendim zulmetmekten, haksızlık yapmaktan, kötü yerlere gitmekten bizi alıkoyan oruç, bizi ahlaka taşıyan oruçtur. Aslında söz bitti zannederiz ama Gazali bir tane daha getiriyor. O da havasul havas orucu, o da tasavvuf hocalarının bize öğrettiği çok daha yüksek bir yer. Bu sefer kalpte ondan başka hiçbir şey olmayacak. Dilde doğrudan başka hiçbir şey olmayacak. Akılda hakikatten başka bir şey olmayacak. Yani çoğaltabiliriz. Dolayısıyla bizim ibadetlerimiz, hatta genel olarak tedeyyünümüz, ettedeyyünül mahşuş ifadesini kullandım bir iki konuşmada, epeyce tartışmalara da yol açtı. Aldatıcı dindardır. Tedeyyünül menkus, eksik dindardır. Özellikle aldatıcı dindarlık, ahlakla ibadeti ayıran dindarlıktır. Ahlakı gaye olmaktan çıkaran dindarlıktır. Dindarlığın temelinde ahlaki hamide vardır. Allah Resulü'nün ahlakı vardır. Bütün ibadetlerin gayesi ahlaktır. Eğer oruç, Ramazan, bu kadar ibadetlerimiz bizi basit bir dedikodudan bile alıkoyamıyorsa, kardeş kardeşine iftira etmeye devam ediyorsa, şimdi en büyük günahlar parmakla işleniyor. Süleyman Bey, şunu kaldırayım.
Evet efendim, doğru.
En büyük günahları artık parmak işliyor, parmak. Yani şu parmaklara oruç tutturamıyorsak, o zaman yazıklar olsun bize. Ya. Onun için elbette ibadetleri, Ramazan'ın, orucun, iftarın, sahurun, imsakın, Kadir gecesinin hepsinin en büyük gayesi bizi yüksek bir ahlaka, Allah Resulü Muhammed Mustafa'nın bize getirdiği ahlaki hamideye taşımasıdır.
Hocam şimdi siz de işaret ettiniz, hakikaten parmaklarımızla işlenen günahlar çok kolaylaştı. Eskiden dedikodu yapmak için insana ihtiyaç vardı. Çıkardınız dışarılara. Şimdi hocam oturduğunuz odanın efendim karanlık köşesinde istediğiniz gibi mesaj atıp bir şey bilgi paylaşıp yalan bilgiler paylaşıp Allah, günaha giriyoruz.
Allah bütün hata edenleri affeder. Allah bütün günah işleyenleri affeder. İllel mucahirun. İllel mucahirun. Bunu alenileştirip yanlışlığının reklamını yapanlar hariç buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz, yani eskiden bir insan bir insana bir küçük dedikodu söylüyordu, 2-3 kişinin arasında kalıyordu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi buraya yazarak bütün dünyaya ilan ediyoruz, mücahir oluyoruz. O günaha bir de onları retweet yapanlar var, değil mi? Ya. Bir başkası da onu, bir de bunu yayıyoruz. Gerçekten ve enteresandır. Enteresandır. Bu işi hocalar yapıyor Süleyman Bey.
Maalesef hocam. Maalesef.
Yani davet ehli yapıyor. Bu davet ehli olarak geçinen insanlar dahi yapıyor bunu.
Maalesef.
Onun için biz Müslümanların oturup bu alet ve edevatı nasıl kullanacağımıza dair yeni bir ahlak geliştirmemiz lazım. Yeni hocam, bir sosyal medya ahlakı, yeni bir internet ahlakı, yeni bir dijital ekran ahlakı, ne diyorsak artık, bizim yeniden teemmül ve tefekkür etmemiz lazım. Aksi takdirde inanın bu araçlarla günahlarımızı sürekli çoğaltıyoruz ve kendimize zulmediyoruz, kötülük yapıyoruz.
Hocam hakikaten zor zamanlara geldik. Bir yandan insanlar evlerinde kalmak zorunda, bir yandan bu internetin, işte efendim, sosyal medyanın kolaylaşan ortamlarında dedikodular olduğu için hocam, gerçekten hocam kavi bir iman olmazsa bu sele kapılmamak mümkün değil. Yani selin önünde bir kütük gibi alıp götürüyor bizi.
Şimdi benim hocam, bu konuda en üstümüzde yaptığım bir dersim var. Hasreten genç dostlarımızdan zaman ayırıp, 20 dakika ayırıp dinlemelerini isterim. Görsel idrakin egemenliği ve haya ile hayat bulmak. Görsel idrakin egemenliği ve buna karşı haya ile hayat bulmak. Onu mutlaka genç dostlarımızın lütfedip izlemelerini istirham ederim.
Hocam hakikaten haya kalmadığı zaman din de kalmıyor herhalde. Haya ile iman kardeş. Biri gitti mi diğeri de hocam uzun süre barınamıyor.
Haya hocam, hayattır.
Ya.
Haya hayattır. Haya olmazsa hayat olmaz. İza lem testahi fe inne min kelamin nubuvvetil ula iza lem testahi fasna ma şi'it. Kalkarsa o haya, ne yaparsan yap. Artık gerisi kalmıyor yani. Özellikle bu görsel idrakin egemen olduğu ekran uygarlığında bizim İslam'ın bize emrettiği hayayı yeniden ihya etmeye ihtiyacımız var. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İnne li kulli dinin hulukan ve hulukul İslami el haya. Her dinin temel bir ahlakı vardır. İslam'ın en temel ahlakı hayadır.
Hocam çok güzel açıkladınız. Allah razı olsun. Şimdi sizden hocam zaten İslamiyet hocam incelmiş insan demek sanki. İslamiyet hocam bizi ince insan, nazik insan haline getiriyor. Hocam maalesef günümüzde yani Müslümanlığı terörizmle, işte DAEŞ örneğinde gördüğümüz gibi hep böyle kötü örneklerle göstermek istiyorlar. Halbuki hocam bizim bunu böyle olmadığını herhalde ispat etmemiz gerekiyor. Güzel hayatımızla.
Onun için bizim kemalle cemali birleştirmemiz lazım. Sizlerin sık sık ifade ettiği, efendim, kemal ve cemal. Allah'ın kemal sıfatları ile cemal sıfatlarını birleştirmemiz gerekiyor. Bizim ruhun sünnetlerini ihya etmemiz gerekiyor. Yani sizin o söylediğiniz inceliği keşfetmek için ruhun sünnetlerini ihya etmemiz gerekiyor. Ruhun sünneti zerafettir. Ruhun sünneti merhamettir. Bütün eşyaya, bütün kainata ilahi cemal penceresinden bakabilmektir. Ama biz biraz zaruriyatı tamamlayamadığımız için sıra tahsiniyata gelmiyor. Biz zaruriyattan haciyata da geçemiyoruz. Onun için sıra tahsiniyata gelmiyor. İslam ümmeti zaruriyatını tamamlayıp tahsiniyata geçse, o imanın cemalini kainata ve insanlığa gösterebilse, aslında davranışlarında, sözünde, yazısında, hareketlerinde o peygamberi inceliği ortaya koyarak örnek olabilse, zaten bütün dünya değişir aziz dostum.
Hocam çok doğru söylüyorsunuz. Ama hocam bu korona döneminde Kanada'da, Amerika'da hocam pek çok yerde Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri büyük panolara yazıldı.
Evet.
Müslümanların peygamberi diyor ki 1300 sene önce hocam, tarihi tam bilemiyorlar. Sadece dua yetmez, temizlik gerekir, ondan sonra karantina gerekir diye hocam. Allah Resulü'nün sözleri hocam çağları yarıp ta batıya ulaşıyor hocam. Yeter ki biz dediğiniz gibi ince Müslüman olup bu mesajı daha bir güzel keşke hocam oralara aktarabilsek. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ediyorum.
Gönlünüze
Allah razı olsun.
Sağlık. Hocam çok var mı son bir mesaj? İftara az bir vakit kaldı hocam. Ne tavsiye edersiniz?
Estağfurullah. Ben tekrar bizi izleyen bütün kardeşlerimizin, bütün dinleyen bütün kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak başta ifade ettiğim gibi bu Ramazan-ı Şerif vesilesiyle onun bereketi sayesinde bu korona sürecinde mahkum olduğumuz hüzünlerimizi sevince dönüştürsün, mahrumiyetlerimizi rahmete dönüştürsün. Efendim, mahsurluğumuzu, mahsuriyetimizi muhasebeye dönüştürerek yenilenmiş olarak Ramazan'dan çıkmayı ve sonra da Ramazan'ın ruhunu 11 aya yaymayı bizlere hepimize nasip ve müessir eylesin diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Yüce Rabbimiz tuttuğumuz oruçlarımızı, infaklarımızı, namazlarımızı, Kur'anlarımızı kabul eylesin inşallah.
Amin.
Muhterem dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz, bize verilen sürenin sonuna geldik. Allah oruçlarınızı kabul eylesin diyerek bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.